Hayırlı akşamlar değerli A9 TV izleyenleri. Ayrı Zaman ve Yatırış Tevzatı programımıza hoş geldiniz. Bu akşam kardeşlerimiz Oğuzhan, Bülent, Can ve Mehmet'le beraberiz. Bugün de yaratılış delillerinden, ayrı zamandan, Kur'an mucizelerinden, Allah'ın varlığından ve birliğinden bahsedeceğiz inşallah. İnşallah. Oğuzhan, ilk önce seninle başlayalım.
Evet. Bugün yaratıldığı andan itibaren beyin kontrolü yapabilen bir canlıdan bahsedeceğim. Bu canlı Cordyceps mantarıdır. Cordyceps mantarı yağmur ormanlarında yaşayan karıncaların beynini kontrol edebilmeleriyle ünlüdür. Bunu nasıl yapıyorlar? Sporlarını karıncaların üzerine dağıtıyorlar, atıyorlar. Ve bunun üzerine karınca kendi o an ne yapıyor, ne iş yapıyorsa o an o işin tamamını bırakıyor ve sadece bu mantarın emri altına giriyor. Mantarın emri ise şu, ağacın üst tarafına çık ve orada kafanı ağaca yapıştır. Oraya sapla. Bunu yaptırıyor çünkü neslini devam ettirmesi gerekiyor. Arada bir de polis karıncalar var. Çok büyük bir vefa örneği de burada görüyoruz. Polis karıncalar eğer bu sporları taşıyan karıncaları görürlerse anında kendilerini, canlarını hiç önemsemeden diğer karıncalara bulaştırmasınlar diye uzaklaştırıyorlar o karıncayı. Eğer kafasını gövdesine yapıştırıyor çünkü Cordyceps mantarı üremek için ve ağaçtan öz suyu çekip ve mineralleri çekip yeniden üremesi için bunu yaptırtıyor. Ve karıncaya burada saksı görevi göstermiş oluyor. Çok güzel bir örnek maşallah. Evet. Bir de ama şu yönden de düşünürsek tüm ormana bu şekilde yayıldığını düşünürsek tüm orman için çok kötü olur bu. Allah burada da mükemmel bir sistem yaratmış. Bu karıncadan çıkan mantar, Cordyceps mantarın içine mazı sinekleri yumurtalarını bırakıyor. Ve bu yumurtalar büyümeleri için, beslenmelerini sağlamaları için o Cordyceps mantarı, yeni çıkan mantarı yiyerek besleniyorlar ve büyüyorlar. Ve bu sayede onun yayılmasını engelliyorlar. Başka bir yayılması da şu şekilde, yayılmasını engellemek de şu şekilde oluyor. Başka bir parazit mantarı tam onun yanında, ölü karıncanın tam yanında çıkıyor. Ve Cordyceps mantarını sararak ve köklerini sararak yine yayılıp dağılmasını engelliyor. Burada şunu görüyoruz. Yağmur ormanlarındaki karınca sayısını belirli bir oranda tutmak için Cordyceps mantarı, Cordyceps mantarının da yayılmasını belirli bir oranda tutmak için mazı sinekleri ve başka mantarlara gerek olduğunu görüyoruz. Ve burada mükemmel bir yaratılış sistemi görüyoruz. Allah'ın üstün ilmini görüyoruz maşallah, elhamdülillah. Ve Allah bunu fark ettirtiyor ve bizlere bunları nimet olarak veriyor. Çünkü herhangi birisi olmasa denge bozulacak. Allah her şeyi tam olarak dengesinde yaratmış. Bir ayet okumak istiyorum inşallah. Şeytanın Allah'sının kendinden bir nimet olarak göklerde ve yerde olanın tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Câsiye suresi 13. Başka bir ayette ise şeytandan Allah'a sınırım. Gerçekten geceyle gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Allah bize bu şekilde ayetlerini de emrediyor. Göklerde ve yerde olanları incelememizi ve gözlemlememizi istiyor. Çünkü orada hakikaten Allah'ın bizim ne kadar şükretmemiz gerektiğini gösteren nimetleri var. Görüyoruz ki burada bir sistem var. Sistemi koruyan bir düzen var. Ve biz burada hayvanlar üzerinde bunları görebiliyoruz inşallah. Büyük nimet bunlar elhamdülillah.
Elhamdülillah. Maşallah. Yani canlının devam edebilmesi birçok farklı faktörün, yani birbirinden farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle meydana gelebiliyor. Bunlardan mesela dünyada yaşam için ilk akla geldiğinde en önemli etkenler nelerdir dediğimizde dünyanın ısısı son derece önemli. Evet. Dünyanın atmosferinin yapısı, atmosferin varlığı son derece önemli. Peki bu ısı ve atmosferin özelliği nasıl meydana geldi diye düşündüğümüzde bu birçok etkenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mesela güneşin var olması lazım. Biz güneş sisteminde bulunuyoruz, dünyamız. Güneş olması gerekiyor ve dünyanın da bu sistem içinde güneşe belli bir uzaklıkta yer alması lazım. Evet. Hiç ondan fazla uzaklaşmadan aynı yörüngede devam edebilmesi son derece önemli. Çok farklı faktörler var. Şimdi dünyanın bu ısının sağlanması için bir kere niye ısı önemli? Şundan dolayı önemli. Canlı organizmalara baktığımızda biz dünyada karbon temelli bir hayatın olduğunu görüyoruz. Ve karbon bazlı organik moleküllere de baktığımızda belli bir ısı aralığında ancak yaşamlarını sürdürebildiğini görüyoruz. Bu ısı aralığı nedir? artı 120 derece ile eksi 120 eksi 20 derece aralığında bir ısı olması gerekiyor ki yaşam devam edebilsin. Yani karbon bazlı organik moleküller hayatını devam ettirebilsin. Bu ısı aralığı şimdi uzaya, evrene baktığımızda gerçekten 120 ile eksi 20 arasındaki ısı aralığı çok çok ufak bir aralık. Yani çünkü neden öyle diyorum? Evrene baktığımızda sıcaklığı milyarlarca dereceye ulaşan yıldızlar var. Ve mutlak sıfır dediğimiz uzayda eksi 273 derecelik bir ısı aralığı. Yani milyarlarca derece ısıdan eksi 273 dereceye kadar bir mesafeyi düşünün. Çok geniş bir aralık gerçekten. Evet. Ve bu geniş aralığın içinde bu yaşamın devam edebilmesi için dünyadaki gerekli olan ısı aralığı çok çok dar bir alanı kapsıyor. Ve bunun bu kadar geniş alanda dar alanı oluşabilmesi çok büyük, çok az bir ihtimal. Ama tam da olması gerektiği gibi oluyor. Dünyanın ısı aralığına baktığımızda bundan daha öteye gittiğini görmüyoruz. Yani canlının devam edebilmesi için. Tabii bunun da sürekli sağlanabilmesi için de birçok şartın yerine gelmesi gerekiyor. Sadece mesela dünyanın güneşe olan uzaklığı yeterli olmuyor. Tamam, o önemli bir konu ama aynı zamanda güneşten dünyaya ulaşan ısı enerjisi de son derece önemli. Bunun da sürekli korunması gerekiyor. Eğer bu hesaplamalara göre bu ulaşan ısıdaki %10'luk bir azalma, güneşten dünyaya ulaşan %10'luk bir azalma, dünya yüzeyinin metrelerce kalınlığında buz kütlesiyle kaplanması anlamına geliyor. Eğer bu ısı enerjisi biraz daha artarsa bu sefer de dünyanın kavrularak yanması anlamına geliyor. Şimdi Amerikalı jeologlar var, Frank Press ve Raymond Seaver. Bu konuda şöyle diyorlar, ifadelerini okuyacağım makaleden, bir makaleden yazılarını okuyacağım. Yaşam sadece çok sınırlı bir ısı aralığında mümkündür, bahsetmiş olduğumuz gibi. Ve bu ısı aralığı güneşin ısısıyla mutlak sıfır arasındaki muhtemel ısıların, bak sadece yani o milyarlarca sıcaklıktaki yıldızlardan bahsetmiyor hatta. Sadece güneşin ısısıyla mutlak sıfır arasındaki muhtemel ısıların yaklaşık %1'lik bir bölümünü oluşturmaktadır. Yani çok dar bir alan olduğunu. Dünyanın ısısı tam bu dar aralıktadır. Tam bu dar aralıkta olması aslında insanın düşündürmesi gerekiyor. Yani biz diğer gezegenlere baktığımızda, Güneş'e biraz daha yakın olan Jüpiter'e baktığımızda veya daha pardon Merkür'e veya daha uzak olan Jüpiter'e baktığımızda buralarda hayat olmadığını görüyoruz. Birisi çok fazla sıcak, yaşamın oluşması mümkün değil. Birisi de çok fazla uzak. Şimdi bu tabii ısının korunması da ayrı bir konu. Yani dünyaya baktığımızda ısının bir kere dengeli bir şekilde dünyaya yayılması gerekiyor. Belli bir noktanın çok ısınıp belli bir noktanın çok soğuk olması da yine yaşamın aslında yok olması anlamına geliyor. Bunda da tabii bazı dünyanın özel şartları var. Yani dünyanın bazı özellikleri var. Bundan dolayı dünyamızda ısı mükemmel bir şekilde oluşup mükemmel bir şekilde dağılıyor, dağıtıma sahip. Bir kere dünyanın 23 derece 27 derecelik bir eğimi var. Bu eğim sayesinde atmosferin oluşmasını engelleyecek olan çok aşırı sıcakların oluşması engellenmiş oluyor. Böylece atmosfer meydana gelebiliyor. Eğer böyle olmasaydı çok fazla sıcaklardan oluşabilecek çok fazla sıcaktan dolayı atmosferin oluşması mümkün olmayacaktı. Tabii sıcaklık yani yaşamı da etkileyecekti. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızına baktığımızda bunu ne kadar zamanda tamamlıyor? 24 saat gibi bir zamanda tamamlıyor. Şimdi bu son derece önemli aslında. Neden önemli? Bu hızından dolayı, yani hızlı dönmesinden dolayı, 24 saate tamamlamasından dolayı gece ile gündüz arasında oluşabilecek yüksek ısı farkları engellenmiş oluyor bu hızlı dönüşünden dolayı. Çünkü diğer gezegene, mesela ben Merkür'den örnek vereceğim. O Merkür kendi etrafındaki dönüşünü bizim bir dünya, yani günü dediğimiz zaman o 1000 günde tamamlıyor. Yani bizim 1000 günümüzde Merkür kendi etrafında dönebiliyor ancak. Ne demek? Bir tarafı Merkür'ün, yani çok yavaş dönüyor, bir tarafı Güneş'ten sürekli kavrulurken diğer tarafı çok fazla soğumuş oluyor. Yani bir tarafı 1000 dereceye bulurken sıcaklık, diğer tarafta çok daha soğuk hale gelmiş oluyor. Yani gece ile gündüz arasındaki ısı farkı çok fazla olmuş oluyor. Yaşam mümkün değil böyle bir ortamda. Yani dünyanın kendi etrafındaki o dönüş hızı da son derece önemli. 24 saate tamamlaması. Şimdi nelerden bahsettik? Dünyanın güneşe olan uzaklığından bahsettik. Güneşten gelen enerjiden bahsettik. Enerji miktarından. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızından bahsettik. Eksenin eğimli olmasından bahsettik. Yeryüzü şekilleri tabii son derece önemli bu ısının korunmasında. Şimdi baktığımız hepsi birbirinden çok farklı, birbiriyle alakasız gibi kavramlar. Ama bunların hepsinin bir anda olması gerekiyor. Yani biri eksik olduğunda, diğerleri tamam olduğunda ısının sağlanması yine mümkün değil. Yeryüzü şekilleri niye önemli diye baktığımızda orada da şöyle bir açıklama getireceğim. Şimdi ekvatorla kutuplar arasında baktığımızda 100 derecelik bir ısı farkı olduğunu görüyoruz. Eğer bu 100 derecelik ısı farkından dolayı oluşabilecek hava akımı, eğer yeryüzünde bizim bahsetmiş olacağım yeryüzü şekilleri, yani sıra dağlar olmamış olsa çok fazla kutuplarla ekvator arasında bir hava akımı olacak. Yani çok şiddetli rüzgarlar olacak. Saatte hızı 1000 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar. Bu da dünyayı allak bullak ederdi. Yaşanmaz bir hale getirdi. Ama bir bakıyoruz, birbirini izleyen dünya üzerinde sıra dağların ardı ardına dizildiğini görüyoruz. Dağların, dağ tabakalarının. İşte bu oluşabilecek yüksek derecedeki hava akımlarını engellemiş oluyor bu sıra dağlar. Aynı zamanda bu sıra dağların devamında okyanuslar oluyor. Okyanusta sudan dolayı oluşan ısıyı dağıtma özelliği var suyun. Güneye ve kuzeye olarak. Ondan dolayı ısı farkı da engellenmiş oluyor okyanusların olduğu bölgede. O yüzden yine yüksek fırtınalar söz konusu olmuyor. Yani bu da tabii dünyanın yaşanabilir hale gelmesi ve ısının korunması açısından son derece önemli. Şimdi tabii başka etkenler de var. Atmosferin bir özelliği daha var. Ondan da bahsedeceğim. Eğer bir bölgede aşırı ısınma olduğunda ne oluyor? Ne meydana geliyor? Hepimiz biliyoruz. Orada sularda buharlaşma meydana gelir. Evet. Bu buharlaşma neticesinde ne oluşuyor? Aşırı buharlaşma neticesinde gökyüzünde bulutlanma oluyor. Bulutlar oluşuyor. İşte bu oluşan bulutlarda aşırı ısınan bölgede adeta bir perde oluşturuyor. Yani güneşten gelen ışınların yansıtılması tekrar geriye ve yüzeye ulaşmaması anlamına geliyor. O bölgenin doğal olarak tekrar serinlemesi manasına geliyor. Yani o aşırı ısınmanın bir şekilde bulutlar tarafından engellenmesi anlamına geliyor. Baktığımızda çok faktörün bir arada olması gerekiyor. Yani burada birkaçını belki bahsettim. Çok çok daha fazla etkenler de vardır. Bunların ama hepsinin var olması gerekiyor ki işte bu ısı oluşabilsin ve ısı korunabilsin. Isı da dengeli bir şekilde dağıtılabilsin. Yani dünyanın ne kadar mükemmel bir yaratılışa sahip olduğunu aslında tüm bunlara baktığımızda Allah bize göstermiş oluyor. Ve bunlar sayesinde biz yaşamımıza devam ediyoruz. Daha atmosferdeki bizim yani gazlardan bile bahsetmedim. Gaz oranlarından bile bahsetmedim. Atmosferin o sahip olduğu katmanlardan bahsetmedim. Ki bunlar da birleştiğinde çok çok fazla denklemin bir arada olması gerekiyor. Ve oluşması gerekiyor, korunması gerekiyor ki yaşam devam edebilsin. Allah böyle mükemmel yaratmış yani.
Sen mesela yıldızlardan bahsettin, gezegenlerden bahsettin. Yıldızların en parlak, en güçlü olanlarına mesela süpernovalar deniyor. Süpernovalarda elde edilemeyen, dünyada elde edilemeyecek derecede yüksek sıcaklıklar elde edilebiliyor. Büyük orandaki patlamalardan dolayı helyum gazı yoğun oranda yanıcı bir gaz olduğu için ve sürekli orada yanmalar meydana geldiği için bu derece yüksek sıcaklıklar elde edilebiliyor süpernovalarda. Süpernovaların bu yapıda olmasının dünya için yararlarından bir tanesi de demir elementi. Zaman canlılık olmazdan evvel daha o
dünya oluşma aşaması.
Dünyanın oluşma aşamasında ozon tabakası olmadan daha ya da o manyetik tabaka Van Halen kuşakları daha yeryüzünde olmadan biliyorsunuz ki ozon tabakası Van Halen kuşakları dünyayı meteor yağmurlarından şu anda koruyor. Ama dünyanın oluşma aşamasında daha bu yapılar, dünyayı koruyan bu yapılar olmaz iken süpernovalarda büyük patlamalar neticesinde meydana gelen demir elementi ki dünya üzerinde yeni bir demir elementini üretmek mümkün değil. Dediğimiz sıcaklıklar elde ediyor olmak lazım. Şu anki teknolojiyle dünyada bunu yapmanın bir imkanı yok.
Yani dünya oluşmuyor, dünyada oluşmuyor.
Evet, dünyada oluşmuyor. Oraya geleceğim. Süpernovalarda bu derece yüksek derecede sıcaklıklarda oluşabilen demir elementi yoğun bir şekilde olduğu zaman bir çökme yaşıyor ve uzayda yağmura sebep oluyor, meteor yağmura sebep oluyor ve sönmüş o süpernovadaki demir elementi meteor yağmuru olarak dünyaya yağıyor ve dünyaya saplanıyor. O yüzden biz şu anda dünyada kazarak demir elementini bulmaya, demir maddesini bulmaya çalışıyoruz. Daha sonra onu çıkartıyoruz, işliyoruz. İşte demiri nerede kullanıyoruz? Savunma sanayinde, bina yapımında,
hemen
her yerde, araçlarda, taşımada, ulaşımda, her yerde demir var. Her yerde, aklımıza gelen her yerde demir var. Şimdi sadece dünyadan demiri çektiğiniz zaman şu anda yaşam imkansız hale geliyor. Bakın mesela şu anki düzenin olması için Yüce Allah onu zamanında süpernovalarda oluşturup o derece yüksek sıcaklıkları dünyanın dışında oluşturup o yüksek sıcaklıklarda da demir elementini meydana getirtip onu dünyaya yağmur şeklinde yağdırıyor ve bu şu an olmuyor.
Güneşe dahi olmuyor.
Evet, güneşe dahi olmuyor. Süpernovalarda oluyor. Güneşin ısısı bile hafif kalıyor süpernovalardan. Dolayısıyla bu şu anda meydana gelmiyor. Bakın şu anda oluyor olsa canlılığı faydasına değil canlılığı tehdit eden bir şey olur. Olmamasının sebebi de dediğimiz gibi şu anda ozon tabakasının ve Van Halen kuşaklarının, magnetik Van Halen kuşaklarının dünyanın çevresinde koruyucu bir tabaka oluşturuyor olması. Kur'an'daki Demir suresine baktığımız zaman Allah canlılık için faydası olan demir elementini indirdik diye buyuruyor. Şimdi indirme kelimesi orada Arapça karşılığı olarak enzelna. Enzelna'ya baktığınız zaman canlılığın ya da insanlığın faydasına bir şeyi takdim etmek, sunmak, indirmek bir yerden yukarıdan hizmete sunmak anlamına geliyor.
Arapça dışarıdan gelmek anlamına
geliyor. Dışarıdan gelmek anlamına geliyor. Arapça çok zengin bir dil. Maşallah. Tek kelimeyle birçok şeyi anlatabiliyorsunuz. Diğer dillere göre biraz farklı. Enzelna burada birçok şeyi anlatıyor. Sadece enzelna kelimesi. Dışarıdan canlının hizmetine sunulan bir şey anlamında kullanılıyor. 1400 yıl önce indirilen Kur'an'da kimsenin bunun dünyada değil de dünya dışındaki süpernovalarda üretilip de yüksek derecelerde ısıda üretilip de dünyaya meteor yağmur şeklinde yağması ve dünyaya saplanması ve şimdi de onun işleniyor olarak karşısında çıkıyor olmasını bilmeleri imkansız. Belli ki bu Allah katından indirilmiş büyük ilim içerisinde ilim barındıran bir kitap. Ve baktığınız zaman Demir suresindeki mucize sadece bu kadar değil. Aynı zamanda Hadid suresi yani demirin içinde müjdelendiği surenin ismi Hadid suresi. Hadid demir demek demir. Zaten. Hadid 57. sure. Ayrıca da Hadid'i Eliflam takısıyla El Hadid şeklinde yazarsanız yine epçet değeri 57 çıkıyor. 57 atom numarası oluyor. Baktığınız zaman demirin. Şimdi bu rastlantı olması, tesadüf olması söz konusu değil. Bu kadar Kur'an'da birçok mucizenin yer aldığını zaten biliyoruz. Birçok rakamsal mucizenin de, matematiksel mucizenin de yer aldığını biliyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Aynı zamanda El Hadid değil Hadid şeklinde yazarsanız bu sefer de epçet değeri 26 çıkıyor. O da kütle numarasına denk geliyor maşallah. Demirin. Maşallah. Bu baktığınız zaman Kur'an'da maşallah Hadid suresinde demirle ilgili birden fazla mucize, birden fazla sır var. Bu da bize Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu, bize nelerin mucizelediğini, içinde ne gibi sırlar barındırdığını ve mutlak suretle Allah katından indirilmiş bir kitap olduğunu kesin anlatan delillerden maşallah. Sadece birkaçı.
Tabii inşallah. Yani hiçbir şeyin orada boşuna yaratılmadığını görüyoruz. Mesela Bülent'in bahsettiği o detayların hepsi sadece yani insanın hayatta kalabilmesi için tabii ki değil. Yani o kadar kompleks bir sistemin hepsinin bir arada olması bu bize bir şey göstermesi gerekiyor. Yani burada bize yüce yaratıcımız Allah bize bir şey gösteriyor. Bu detaylarla değil mi? Hiçbir şeyin tesadüfi bir şekilde gelişemeyeceğini bu düşünebilen insanlar için ayetler vardır diyor Allah ayette. Şeytanın alasını. Yani şeytanın Allah'a sığınırım. Yani burada düşünmek gerekiyor. Yani sadece bir bilgi olarak görmemek gerekiyor. Bunun üzerine düşünüp nasıl meydana gelmiş olabilir? Yani nasıl bir şey, yani nasıl bir güç bunu ortaya getirmiş olabilir düşündüğümüzde zaten tek bir gerçek ortaya çıkıyor. Yani yüce bir yaratıcı tarafından, Allah tarafından yaratıldığını görebiliyoruz. Ayetleri o zaman görebiliyoruz. Aksi takdirde sadece bir bilgi olarak kalıyor ve hiçbir şekilde hayatını etkilemiyor mesela. Ve sadece evet böyle oluyormuş, böyle olması gerekiyormuş. O yüzden bu şekilde gerçekleşiyor. O yüzden hayatta kalabiliyoruz diye düşünüp geçersek o zaman asıl amacı bu bilgilerin elde edememiş oluruz. Yani buradaki bilgilerin amacı bize Allah özel olarak gösteriyor. Çok daha yani basit bir yapı da olabilirdi. Evet. Ama Allah bir nimet olarak bizi çok kompleks burada bir sistem içerisinde yarattığını görebiliyoruz. Ki imanımız çok değil mi kuvvetlenebilsin yani mümkün olduğunca biz burada bu bilgileri derinleştikçe burada da imanımızı güçlendirebiliyoruz yani arttırabiliyoruz. Allah da Allah ayetinde en başta bize söylüyor ancak alim olanlar Allah'tan içi titreyerek geri gibi korkar diye. Yani o yüzden biz alim derken tabii ki burada ilim açısından mesela Allah bir örnek veriyor. Gökleri ve yerleri incelerler diyor. Mesela Bülent'in bahsettiği o göklerdeki mucizeler bunu incelediğimizde ne kadar büyük orada bir dizayn olduğunu, bir orada tasarım olduğunu, hiçbir şeyin öyle tesadüfi bir şekilde gelişemeyeceğini bize gösteriyor. Yine bir Kur'an mucizesi bahsetmiştim bununla ilgili. Allah bir ayetinde Enbiya suresinin 30. ayetinde şeytan Allah'a sınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki? Yani inkar edenler, Allah'ı inkar edenler, Allah'ın olmadığını haşa edenler, evrimle mesela gerçekleşti, bir yaratıcıya gerek yok haşa diyenler. Başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken, yani gök ve yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. yine de inanmayacaklar mı diye Allah bildiriyor. Şimdi baktığımızda bu gökler ve yer birbiriyle bitişik, bitişik için kullanılan kelime Arapçada ratk. Ve bu ne için başka kullanılıyor? Birbiriyle iç içe ayrılmaz yani kaynaşmış iki maddenin birbiriyle bir bütün olmasından bahsediliyor burada Arapça ratk. Ve ayırmak için ayırdı kelimesi de fatk kelimesi kullanılıyor. Bu da yine birbirinden ayırmak yani nasıl bir mesela baktığımızda tohumun filizlenmesi gibi yani birbirinden ayrılması gibi bir ifade anlamına geliyor. Şimdi düşündüğümüzde Big Bang'i düşündüğümüzde en başta baktığımızda bütün kütle yani daha yer ve gök yaratılmamış iken bile hepsinin bir sıfır haciminde olduğunu söylüyor. Yani tek bir noktada buluştuğunu, tek bir yerde birlikte olduğunu, hepsinin iç içe tek bir madde olduğunu söylüyorlar değil mi Big Bang'te? Tek bir madde ve bu büyük bir patlamayla içinden ayrılıyor ve gök ve yer oluşuyor. Yani baktığımızda daha klasik fizikte bile değil mi? Daha çok kısa bir dönem öncesine kadar hiçbir şekilde kabul etmiyorlardı. Yani bir Big Bang'te bir hiçliğini kabul etmiyorlardı. Yani sürekli var olarak kabul ediyorlardı
madde
evreni. Madde hep vardı diyordu. Ama o Big Bang işte teorisi dediler. Sonra işte bilimsel olarak ispatlandı gerçekten bir patlamayla ortaya çıktığını. Ne oldu? Bu ayet bilimsel olarak ispatlanmış oldu. Daha çok kısa bir süre öncesinde. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Mesela o dönemde Kur'an'ın indirildiği dönemde bu bilimsel olarak gerçek yani kabul edilmiyordu Big Bang'in olduğu ve gök ve yerin birleşik olup ayrıldığı. Ama modern işte bilimin ortaya koyduğu gerçeklerle gerçekten de Allah'ın bildirdiği gibi gök ve yer birleşik iken yani tek bir maddeyken içinden ayrılarak iki madde haline dönüyor adeta. Ve bunu bize yine 1400 sene önce bildirilmiş yani Allah'ın sözü olduğunu gösteriyor. Hiçbir şekilde yani değil mi normal bir diğer kitaplara benzemediğini bize Allah'ın sözü ve gerçekten insanın da bu kitaba göre hayatını gerçekleştirdiğini yani yaşadığında ancak o şekilde hayatını güzel geçirebileceğini ve Allah'ın rızasını bu şekilde kazanabileceğini bize gösteriyor inşallah.
İnşallah. Ben de başka bir Kur'an mucizesi hurmadan bahsetmek istiyorum. Hurma Kur'an'da birçok ayette bahsi geçen cennet nimetleri arasında eşsiz hurma ifadesiyle nitelendirilen bir meyvedir. Kur'an'da bildirilen bu meyve İncelendiğinde pek çok önemli özellikleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Lezzetin yanı sıra besleyici özelliğinin olması hem gıda hem de ilaç olarak kullanılabiliyor şu an günümüzde. Hurmanın sahip olduğu bu özelliklere Meryem suresinde dikkat çekilmiştir. Kovulmuş şeytanın Allah'a sanırım. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim. Altından bir ses ona seslendi. Hüzüne kapılma. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Hurma dalı kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Meryem suresi 23-26. ayet. Hazreti Meryem, Cebrail aleyhisselamla konuşmasından sonra Allah'ın ol demesiyle Hazreti İsa aleyhisselama hamile oluyor. Ve ıssız bir yere çekiliyor. Doğum anı geldiği zaman, yaklaştığı zaman aşırı ağrı ve acıya kapılıyor ve Allah'ın ilhamıyla bir hurma ağacına denk geliyor. O vakitte Allah hurmadan yemesini bildiriyor ona. Allah'ın Hazreti Meryem'in hurma yemesini bildirmesinin çok büyük bir hikmeti vardır. Çünkü orada o doğum sancısı ve bitkinlik hali var. Şu an bilimsel olarak baktığımızda hurmanın İçinde %60-65 oranında bir şeker oranı var. Bu da çok büyük bir enerjiye mal oluyor. Çok büyük bir enerji veriyor insana yediği zaman. Hurma yine günümüzdeki bilimsel araştırmalara göre günde bir hurma ve bir bardak suyla günümüzü çok rahat bir şekilde geçirebiliyoruz. O kadar içinde proteinler, enzimler ve çok güzel bir şey değerler var. Ondan fazla element içermekteyim ayrı zamanda. Hurmanın diğer özelliklerini okuyacağım. Bir sürü özellikleri var burada. İdeal bir besin. Hafızaya iyi geliyor. Kanseri önleyici. Antioksidan kaynağı. Kalp ilacı. Kolesterolü ve damar sertliğine faydalı. Lausa gıdası bebek maması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadınlarınıza Lausa döneminde hurma yediriniz. Kim Lausalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağırbaşlı olur. Çünkü hurma Hazreti Meryem'in Lausalığındaki yiyeceğiydi. Hazreti Meryem validemize Allah Celle Celaluhu kuru bir hurma ağacından onu vermişti. Şayet Lausa için hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı Allah Celle Celaluhu onu Meryem'e ikram ederdi buyurarak hurmanın önemini bildirmiştir. Diğer özellikleri doğumu kolaylaştırıcı özelliği var. Bebeğin büyümesini sağlayıcı, kısırlık ilacı, diyabete ve yüksek tansiyona faydalı, kandaki şekeri arttırmıyor, kan yapıcıdır, anemi hastalığını kaldırıyor. Gözleri kuvvetlendirir, kemik erimesini engeller, karaciğer güçlendirici, stres ve gerginliği gidericidir. Sinir sistemini dinlendiricidir, sindirim sistemini çalıştırır, zayıflamaya yardımcı olur. Cilt bakımında kullanılır. Yarayı çabuk iyileştirir, ülsere birebir ve mideyi kuvvetlendirir. Yaşlanmayı da geciktiriyor aynı zamanda. Çekirdekleri bile faydalı hurmanın. Hurma çekirdeği karın şişliklerine, bağırsak gazlarına ve toksinlere karşı faydalıdır. Çekirdekler parçalanarak suyla iyice kaynatılıp içilirse böbrek ve safra taşları olanlara daha iyi geliyor. Hurma çekirdeği yakılarak sürme gibi göze çekilirse kirpikleri uzatır, göz çapaklarına iyi geliyor aynı zamanda. Bu kadar çok özelliğe sahip bir meyveden bahsediyoruz. Günümüzde yani bu yüzyılda bu kadar çok özelliğin bize bildirilmesiyle biz hurmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, Allah'ın sonsuz ilminin yani bize nasıl aktardığını, rahmetini ortaya koyduğunu görmüş oluyoruz. Yani bu bilgilerin hepsi Kur'an'da ayetlerle 1400 sene önce Kur'an'da ayetlerle bize bildirilmiş maşallah.
Maşallah. Faydalı olmadığı bir yer yok gibi gözüküyor.
Faydalı olmadığı bir yer yok, evet.
Maşallah.
Kur'an bizim için indirilmiş öyle bir kitap ki, bakın burada mucizelerini anlatıyoruz. Kur'an mucizelerini anlatıyoruz. Her programda yeni mucizeler anlatıyoruz ve hani bir sonu yok. Kur'an'daki mucizeler Allah'ta yeryüzündeki mucizeleri işaret ediyor. Hani saymakla dahi bitiremezsiniz diye. Dolayısıyla Kur'an'daki mucizeler de aynı şekilde. Kur'an'daki mucizelere teker teker göze attığımızda birçoğu şu an günümüzde bulunmuş bilimsel gerçeklikleri 1400 yıl öncesinden müjdeleyen mucizeler. Onlar anca şimdi bulunabiliyor. Dün de dünyada evvelsi gün gelecekten haber verdiği bir Rum suresindeki ayetlere bakmıştık. Aynı zamanda geleceğe dair haber verdiği ve kader çerçevesinde Kur'an'da verilen bu haberin de %100 mutlak suretle gerçekleştiğini yine gözlemlemiştik. Onu anlattık daha doğrusu. Sadece mucizeler açısından değil, insanlığın ve toplumun huzur ve refah içerisinde yaşaması açısından görgü kurallarına kadar Kur'an'da bulmak mümkün. Yani bir Müslümanın, bir müminin, bir insanın nasıl yaşaması gerektiği, yaşamını nasıl kaliteli hale getireceği ve de yaşarken toplum gelenek göreneklerine ya da ahlak kurallarına nasıl saygılı olacağı, nasıl etrafını rahatsız etmeden yaşayabileceğini detayıyla anlatan yine ayetler var Kur'an'da. İnsanların okuması ve hayatını tatbik etmesi için. Aynı zamanda Kur'an'da müminler için diğer önemli bir özellik de, diğer önemli bulunan şey de ibadetleri. Bizim ibadetlerimizin hepsi Kur'an'da eksiksizce yazıyor. Biz zaten Kur'an'dan sorumluyuz. Allah bizim Kur'an'dan sorumlu tutulacağımızı ayette yine bildiriyor. Ahirette biz herhangi bir kitaptan, başka herhangi bir kaynaktan sorumlu değiliz. Kur'an'da yazılan ibadetlerimizi yerine getirmemizden, Kur'an'ı uygulamamızdan, Kur'an'ı okumamızdan ve o Kur'an'ı tebliğ etmemizden biz sorumlu olacağız ahirette. Dolayısıyla burada da hani kardeşlerimizle her akşam oturup Kur'an'da yazan ayetleri biz izleyici kardeşlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, eğer ki Kur'an ahlakı dünya üzerine hakim olursa dünya yaşanılabilir bir yer olur. Şu anda her bölgede savaş, her bölgede kan, gözyaşı var. Sebebi insanların Kur'an ahlakından uzaklaşması. Bakın çok da Müslüman olduğunu iddia eden bir coğrafyada, Müslüman ülkeleri olarak adının anıldığı bir coğrafyada en çok kan dökülen alanları orada görüyoruz. Neden? Mezhep çatışmalarından dolayı. Yine Kur'an'da olmayan bir şeyin iddia edilmesi ve benimsenmesinden dolayı meydana gelen bir karmaşadan bahsediyoruz. Allah'ın yasakladığı bir şeyin uygulanmasından dolayı çıkan bir kavgadan bahsediyoruz. Bu mezhep kavgasından dolayı da ne kadar kan aktı, oluk oluk kan aktığını zaten gözlemliyoruz. Diğer tarafta da Kur'an Allah'ın yaratış delillerini bize teker teker sunuyor. Allah'ın nasıl yarattığını bilip hakkıyla takdir etmemiz gerektiğini Kur'an bize sürekli zaten tavsiye olarak söylüyor. Emir olarak da söylüyor. Allah'ın emirleri olarak da söylüyor. Buradan da uzaklaşılarak işte evrim teorisinin karanlık felsefesiyle insanlığın yaratılmadığı, haşa, tesadüfler sonucu var olduğu ve yine bu tesadüfler sonucunda bir takım evrimsel mekanizma adını verdikleri tesadüfler sonucunda canlılığın geliştiği, gelişen canlılığın yine evrimsel süreçlerle farklı türlere dönüştüğünü anlatmaya çalışan bir kitle var ki o kitle de canlılığı basit bir mekanizma olarak görüp ölmesinde, öldürülmesinde herhangi bir sakınca görmediği gibi sevgi, şefkat ve merhamet unsurlarını tamamen yok edici bir yapılanma içerisine giriyor. İşte bakın evrim teorisinin en fazla anlatıldığı ve en fazla yaşanıldığı dönemlerde 1900'lerin başlarında ve 1900'ün ilk yarısına diyelim 1950'ye kadar en çok insan ölümünün olduğu yıl. Çünkü neden? Bir tarafta komünist bir Rusya vardı. Orada evrim teorisinin öğretileri zaten benimsenmişti. Karl Marx, Friedrich Engels'in yazdıklarını uygulayan Stalin ve Lenin'in döktüğü kan vardı. Diğer tarafta da Mussolini ve Hitler gibi faşistlerin de yine evrim teorisinin öğretilerini halklar üzerinde uygulayarak ari ırklar meydana, üstün ırklar meydana getirmeye çalıştıkları ve böylelikle insanlığı daha da mükemmeline doğru evrileceği yönündeki yanılgısıyla yine milyonlarca insanın kanının döküldüğünü gördük. Dolayısıyla ne zaman Kur'an ahlakından uzaklaşılırsa Allah'ın insanlara bu şekilde Kur'an ahlakına geri dönmelerine yönelik ipuçları verdiğini ve bunları gösterdiğini bilmek ve hakkıyla takdir etmek gerekiyor.
Ya insan tabii her şey tesadüfen oldu diye düşünürse her şeyi yapabilir. Yani haşa Allah'ın kontrolünde bir yaşam var diye düşünürse karşıdakine değer vermesi mümkün değil o manada. Yani Allah'ın yarattığı bir güzellik, bir varlık olarak bakması, görmesi mümkün olmayacağı için sözde inandığı inanışa göre onun biz nereden? Bir bakterinin oluşumundan, bir mikroptan bugünlere geldik. Bir yani çamurlu sudan oluştuk. Yani orada oluşan bir mikroptan, bir bakteriden bugünlere geldik. Yani ondan bir farkımız yok diye görürse dediğin o bütün dünyadaki olumsuzluklar meydana gelmesi muhtemel. Mümkün ki geliyor zaten. Yani ve çoğunluğa baktığımızda da bir şekilde yani mucize olarak tabii bunu biz görüyoruz. Bu teori yani sözde inanışa inanmışlar. Kendilerini kandırmışlar ya bu şekilde kanmışlar daha doğrusu ve bunu yaşıyorlar. Ama Allah'ın yaratışı bir gerçek. Yani tesadüfe hiçbir şekilde yer yok yaşamımızda. Dünya yaşamımızda yani canlılığın var olabilmesi mümkün değil kendi başına tesadüfen. O biraz önce bahsetmiş olduğum Kur'an mucizesi vardı, demir. Yani bakın o dahi tek başına aslında insanın iman etmesi için yeterli bir delil. Allah hiçbir şeyi boşa yaratmamış. O süpernovalar diyoruz. Orada oluşan demir dünyamıza geliyor. Yani dünyamıza iniyor. Ve o olmasa, demir dünyaya gelmese, bakın tek başına bu dahi yaşamın olmaması demek. Şimdi insanın vücuduna baktığımızda, yani kanımızda bizim demir var. Yani içimizde demir var. Demir yaşamamız için son derece önemli. Ve dünyamızı koruyan bir kuşak var biliyorsunuz. Elektromanyetik bir kuşak, Van Halen kuşakları. Nasıl meydana geliyor diye düşündüğümüzde dünyanın çekirdeğinde bulunan demir ve nikel var biliyorsunuz. Evet. Ve dünyamız bundan dolayı etrafını saran bir kuşak oluşuyor. Elektromanyetik bir Van Halen kuşakları oluşuyor. İki çekirdek var. İç ve dış çekirdek olmak üzere. Bunlar birbiri etrafında hareket ediyorlar. Yani nasıl oluştuğunu anlatıyorum şu anda o kuşağın. Ve demir ve nikel bu metallerden dolayı da bir mıknatıslanma oluşuyor bu dönme esnasında. Ve bu dünyamızın etrafını saran kuşağın oluşumuna sebep oluyor. Demek ki orada demir olmamış olsa aslında, çekirdekte demir olmamış olsa bu elementler, bu kuşağın oluşması da mümkün değil. Ki onun öncesinde dediğin gibi o kuşak yokken o demir dünyamıza iniyor o süpernovalardan.
Daha rahat anlaşılması için senin anlattığın şeyi şeye benzetebiliriz. İki tane mıknatısı birbirine yaklaştırdığınız zaman o mıknatıslar birbirini iter. Aynı kutuplarsa birbirini itecektir. İşte o kuşaklardan dolayı. O magnetik kuşaklardan dolayı birbirini itecektir. Dünyanın etrafına da aynı kuşak söz konusu. Dünyaya yaklaşan bir meteorun bir video görüntüsü vardı bunu anlatan. Yaklaştığı andan itibaren o meteoru daha dünyaya çarpmadan, dünyanın yörüngesine işte girmeden uzaklaştırmasını sağlayan bir kuşak bu.
İşte oluşumu bu mıknatıslanmadan dolayı oluyor ve etkisi de bu. Yani çünkü güneşten dünyamıza sürekli aslında zararlı parçacıklar, yani güneş rüzgarları dediğimiz parçacıklar ulaşıyor. Ulaşması gerekirken bu kuşak vesilesiyle dünyamıza çarpmadan, değmeden dağılmış oluyor. Ve aynı zamanda tabii atmosferin oluşumu da var. Göktaşların burada yanarak etkisiz hale gelmesi de söz konusu. Yani dünyamız bu şekilde aslında korunmuş oluyor. Bu tesadüfen meydana gelmez. Bu olmasaydı zaten canlılığın olması söz konusu olmazdı. Bütün o zararlı parçacıklar dünyamıza ulaşacaktı. Göktaşları dünyamıza ulaşacaktı. Yeryüzünde yaşam söz konusu olmayacak.
Evet.
Ya kesinlikle Allah'ın yaratışı bir gerçek. Allah'ın varlığı bir gerçek. Ve bahsetmiş olduğun gibi Allah bize Kur'an'da bunun delillerini çok fazla miktarda veriyor. Ancak günümüzde bulunan o bilimsel gerçekler 1400 sene önce Kur'an'da bize Allah tarafından indirilmiş, işaret edilmiş. Yani biz ancak bunu günümüzde buluyoruz ama 1400 sene önceki Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Yani Allah tarafından geldiğinin net kanıtı, net delili. Demek ki Allah var ve Allah bize bu kitabı indirdiyse de ona göre yaşamamız gerektiğini hepimiz kalben, vicdanen çok net bir şekilde anlıyoruz, biliyoruz. Yani evet. Doğru olan bu zaten. Ve tüm bilimsel gerçekler, bilimsel deliller de baktığımızda hiçbir şekilde yaşamın tesadüfen olamayacağını anlatmış olduğumuz o tüm detaylar, yani dünyanın ısısından atmosferine oluşan alana, manyetik alana baktığımızda ki milyonlarca saymakla bitmeyecek hassas dengeler var. Bunların hepsinin bir arada olması lazım ki yaşam devam edebilsin. Böyleyse tesadüfe yer yoksa Allah'ın, yüce Allah'ın varlığı bir net.
Evet.
Allah bizi yarattı ve bizden nasıl davranmamız gerektiğinde, nasıl yaşamamız gerektiğinde anlatmış olduğu bir kitap var. Buna göre yaşadığımızda inşallah insanın zaten fıtratı da buna uygun. Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an'a yaşamaya uygun bir şekilde insan var edilmiş.
Tabii. Evet.
Bunu böyle yaşadığında mutlu, huzurlu olabiliyor.
Tabii. Senin bahsettiğin dünyanın çekirdeğindeki bir şey söyleyecektin galiba Mehmet ama ben bir eklenti yapayım. Dünyanın çekirdeğindeki demir ve nikel den dolayı birbirini itmelerinden dolayı kaynaklanan dünyanın etrafındaki o koruyucu Van Allen kuşaklarının tarihte kalktığı tek dönem öyle söyleniyor. Hani bundan %100 emin değil bilim adamları ama çok yüksek ihtimal bu olduğunu söylüyorlar. Dinozor neslinin tükendiği dönem. Yani o Van Allen kuşakları kalktığı andan itibaren dünyaya isabet eden meteorlar neticesinde dünyanın her yerinde yangınlar çıkıyor. Tabii ki de bu yangınlar sebebiyle sıcak göktaşı parçaları çarpınca ormanlar yanıyor vesaire. Bu yangınlar neticesinde yoğun kül ve duman kitlesinin gökyüzünü kapattığı söylenir. O gökyüzünü grileşmesi, tamamen kapanması neticesinde hiçbir şekilde güneş ışığının dünyaya gelmediği ve gelmeyen güneş ışığı neticesinde fotosentezin gerçekleşemediği ve dolayısıyla yeşillik alanların tamamen kuruduğu, canlıların besinlerini sağlayamadığı, ekosistemin bozulduğunu bilim adamları söyler. Bu Van Allen kuşaklarının tek ortadan kalktığı dönem olarak söylenir. Ve onun bir ölçüsü var. Yani o Van Allen kuşaklarının güç ölçümü var. Ne kadar fazla birbirlerini iterlerse demir ve nikel karşılıklı, o Van Allen kuşakları o kadar katı bir savunma gösterebiliyor. Ama o güç ölçümünün şu anda oldukça zayıf seviyede olduğu bilim adamları tarafınca açıklanıyor. Yani tarihinde hiç görmediği kadar daha zayıf bir seviyede olduğu söyleniyor. Ve bir şeyle daha bunu anlatacağım. Hatırlarsanız biz yayınlarımızda özellikle Sayın Hocamız yayınlarda bir video göstermişti. Videoda son zamanlarda dünyanın etrafında biriken göktaşlarını gösteren,
evet,
son 30 yıldaki yeşil göktaşlarını gösteren bir yapı var. Onların hepsi sanki dünyaya çarpmak için bekliyor gibi ama şu anda dünyada da çarpmamasının sebebi bir Van Allen kuşağının olması ve bir ozon tabakasının orada var olması. Ortadan kalktığı anda dünya yoğun bir meteor yağmuruna maruz kalacağı apaçık ortada. Bilim adamları bunu zaten NASA'dan çektiği kameralarla, özel kameralarla görüntülemiş durumdalar. Allah en doğrusunu bilir. Bizim kıyamet diye tabir ettiğimiz şey bile bu olabilir. Yani şunu anlamak lazım burada. Aslında en önemli konuyu söylüyorum. Bizim hayatımız gerçekten bir pamuk ipliğine bağlı. Bu kurduğumuz mükemmel düzen diye söylediğimiz işte bu binalar, evler, arabalar, iş yerlerimiz, işlerimiz, okullarımız, hayatlarımız, hiç bitmeyecek gibi gelen bu hayatımız,
evet,
bir anda bütün insanlık adına sıfıra inebilir. Yani hiçbir insanlık adına, hiçbir canlının kalmadığı, hiçbir insanın kalmadığı bir yapıya bürünebilir, bir anda olabilir.
Tabii.
Çünkü dünyanın etrafında fotoğrafıyla sabitlenmiş ve ispatlanmış bir göktaşı topluluğu ve bizi de koruyan Allah'ın korumasıyla koruyan Allah'ın hikmetiyle Allah'ın bize sağladığı bir yapı olarak bizi koruyan bir Van Halen kuşağı var ki o her an nasıl biz mıknatısı birbirine yaklaştırdığımızda iterken ters dönüp bir anda kapanıp birbirine yapışan bir durumu oluyor. Dünyanın çekirdeğindeki o magnetik yapı da aynı şekilde. Her an birbirine kapanabilir ve o kuşak tamamen ortadan kalkabilir. İşte bizim şunu düşünmemiz lazım bu yapıda. Hiç o güvendiğimiz, kendi ellerimizle yaptığımız aletler, cihazlar, teknolojik cihazlar, devasa inşaatlar bizleri korumayacaktır. Sığınaklar, hiçbir şey bizi korumayacaktır. Tabii. Her şey yerle bir olacaktır öyle bir anda. Hiçbir şekilde biz hiçbir şeyin havasına girmememiz lazım. Her an Allah'ı hatırlamamız, Allah'ı bilmemiz ve her işi Allah'a bağlamamız lazım. Ve Allah'tan saygıyla korkmamız lazım. Ve bunun neticesinde Allah'a var olan ibadetlerimizi, Allah'a yapmamız gereken ibadetleri eksiksiz yerine getirmemiz lazım.
Tabii, o günde söyle.
O büyük yapılardan hariç yani her an insanı ölüm de bulabilir. Ölüm tabii bir kere gerçekleşiyor. Ondan geri dönüş olmuyor ama ondan hariç de tabii yine gün içerisinde birçok Allah acizlikler yaratıyor. Dediğin gibi büyüklenmemesi için insanın böyle havaya girmemek için her gün mesela uyuması gerekiyor. İşte yemek yemesi gerekiyor, temizlik yapması gerekiyor. Birçok nedenler sayabiliriz burada. Böyle ne yapması gerekiyor? Burada işte acizliğin farkına varıp burada Allah'a boyun eğmesi gerekiyor. Yani gerçeği kabul edip dediğin gibi bu mesela detayları saydık. Burada Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşamamız gerekiyor. Peki o nasıl olduğunu baktığımızda Kur'an'a bakmamız gerekiyor tabii ki. Tek rehber olarak Allah bize Kur'an'ı bildiriyor ve bunu buna uyarsanız diyor Kur'an-ı Kerim'e kurtuluşa erersiniz diyor inşallah. Allah'ın rızasını bulabilirsiniz. Peki baktığınızda bunlardan bir tanesi ne oluyor yapması gereken bir Müslümanın, samimi bir insanın? Yeryüzünde fitne kalmayınca kadar onlarla mücadele edin diyor Allah. Yani onlarla derken, yani onlardan kafir sistemiyle, yani kafirlerle, inkarcı toplumla, yani Allah'ı inkar eden ateizm fikriyle mücadele edin diye Allah bildiriyor. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Yine bir ayette Allah, Enbiya suresinin 18. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırım. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder diye biliyor. Bakın burada beyinden bahsediliyor. Hak yani gerçek, bak günümüzde hak ne olarak tanımlanabilir? Mesela bilim, bilimsel gerçekler, bilimsel bulgular elde tutulabilir. Mesela fosiller olsun veya işte bahsettiğimiz bu yapılar mesela çeşitli deneylerle ortaya çıkarılıyor. Proteinin yapısı. Hepsi hak gerçek yani bilimsel bir bulgu. Üstüne fırlatırız. Neyin üstüne? Yani gerçek olmayan, hak olmayan bir şeyin üstüne fırlatırız. Ve o da onun beynini darmadağın eder. Fikri olarak onu yerle bir ettiğini bize Allah bildiriyor. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Yani o bir kere ortaya çıkınca bilimsel gerçekler, onu bir insan gördü mü bir daha kesinlikle o diğer inanca inanmaz. Çünkü onu bir kere görmüş oluyor. Ne olmuş oluyor? Yani diğer inanç yok olmuş oluyor. Şimdi baktığımızda Darwinizm'de bahsediyoruz yayınlarımızda. Yok olduğunda neyin temelini oluşturuyor? İşte bahsettiğimiz bu zulüm sistemlerine baktığımızda hep çatışma nedeniyle birbirlerini ezerek daha yükselmeye çalışan orada ırkları görüyoruz. Mesela alıntılar var Hitler'den. Daha kendini üstün olarak ırk görüyor kendini. Savaşıyor. Hatta savaşın sonunda da kaybederken de intihardan önce demek ki biz daha aşağı bir ırkmışız. O yüzden mağlup
hak
olduk.
Etmedik,
hak etmedik zaten diyor. İyi oldu böyle diyor. Ve intihar ediyor. Bu kadar psikolojisi bozuk bir insan. Öyle bir değişik bir tür olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten insanların ne kadar sapkın bir inanca sahip olduğunu görüyoruz. Bu yapıyı, bu şeyi savunanlar. Yani bu tamamen bir safsata. Gerçek olan Allah'ın bize bildirdiği, Kur'an'da bize bildirdiği gerçekler, bilimsel gerçekleri tamamen objektif bir şekilde incelediğimizde çok yani gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz ve Allah'ın istediği kolay olan hayatı gerçekten vicdanın da istediği. Çünkü vicdan ne ister? Haberleri izlediğimizde herkesin vicdanı sızlar yani oradaki fakir insanları görmek veya orada değil mi? Mazlum insanların orada şehit edilmesi, katledilmesi kim ister ki böyle bir şey? Ve yani tüm dünya zengin olsun, işte refah içinde yaşasın, mutluluk içerisinde yaşasın, sevgi hakim olsun ister. Ama tabii bunu ne yapabilirim diye düşünüyor. Pek bir şey de yani yapamıyor. Belki bir bağış yapıyor, bir miktar para yatırıyor ama o tabii ki bir kesin çözüm olmadığını biliyor. Sadece birazcık kendi vicdanını mutmain etmek için bir davranış oluyor. Ama gerçek çözümü nerede bu araması gerekiyor? Kur'an'da. Çünkü o zulümleri yaratan Allah. O kendi kendine orada bazı kişileri öldürmesiyle veya fakir bırakmasıyla meydana gelmiyor. Onu da Allah yaratıyor, her şeyi yarattığı gibi. O yüzden onun kalkması için yine biz Allah'tan istememiz gerekiyor. Ve nasıl istememiz gerekiyor? Müslümanların birliğiyle, yani bir İslam birliğini istemesi gerekiyor. Ve bunun içerisinde tabii ki yine yapması gereken görevleri ne oluyor? İşte bahsettiğimiz gibi bilimsel bir mücadelesi olması gerekiyor. kendisi mesela kendi arkadaşlarına veya çevresine sürekli mesela bu iman hakikatlerini anlatabilir veya sosyal medyada çeşitli faaliyetlerde bulunabilir. Böyle sürekli samimi bir gayrette tabii ki Allah rızasını isteyerek en başta bu yönde kendisini geliştirip Allah rızası için faaliyette bulunduğunda inşallah yeryüzünde o İslam'ın hakimiyetini yakında görebilir, göremezse bile yani zaten en önemlisi olan Allah'ın rızası ne olabilir? Yani asıl önemli olan odur. Yani bu dünyada bizim amacımız Bediüzzaman Hazretleri diyor. Yani buradaki sonuç önemli değil. Bizim orada gayretimiz önemli oluyor. Yani bizim çabamız önemli. İnşallah. O yüzden yapması gereken çok samimi bir şekilde bu gerçekleri kabul edip Allah'ın istediği bir hayatı yaşadığında Allah hem yardımcı oluyor Allah'ın izniyle ve çok güzel kolay bir hayat yaşayabiliyor Allah'ın izniyle.
İnşallah. Ben de yine evrimin geçersizliğini ispatlayan ve Allah'ın net aklını, sonsuz aklını ispatlayan bir iman hakikatinden bahsetmek istiyorum. Ya. Bolas örümcekleri. Genelde insanların genelinde örümceklerin sadece ağ örerek avlandıklarını bilen bir düşünce var. Ama bolas örümcekleri farklı bir avlanma taktiği gerçekleştiriyorlar. Güvelerin çiftleşme zamanında, bu zamanı da biliyorlar, ilginç olan bir kısım. Güvelerin çiftleşme zamanında kendilerine bir olta yapıyorlar. Ve bu oltanın ilginç olan bir kısmı yapışkan koyuyorlar uçlarına, oltaların uçlarına. Ve pusuya yatıyorlar avlarını beklemek için. Pusuya attıkları zaman da bir koku salgılıyorlar. Bu koku da erkek güveleri çekmek için dişilerin salgılamış olduğu bir koku. Tam çiftleşme döneminde dişilerin salgılamış olduğu kokuyu salgılattırıyorlar. Ve normalde bu bolas örümceği neredeyse hemen hemen körlüğe yakın bir derecede görmesi var. Ama güvenin gelişinde titreşimleri duyabiliyor. Allah o şekilde işitme vermiş ona. Bu şekilde duyabiliyor. Ve ondan sonra oltasını hızlı bir şekilde, gözle görülemeyecek şekilde hızlı bir şekilde çeviriyor oltasını. O sırada güve havada yakalanmış oluyor. Yani mükemmel bir taktik var. Burada baktığımız zaman hani mesela güvelerin çiftleşme dönemini insanlara birisi anlatmasa ya da bilim adamı onu araştırmasa bilmeyecek. Ama güve bunu biliyor. Ya da bir yapışkan sürüyor ki havada onu yakalayabilsin. Titreşimleri duyabiliyor. Hepsi tam olarak olması gereken varlıkta. Ve hepsi net olarak görünüyor. Yani Allah'ın ispatı var elhamdülillah. Bu şekilde iman hakikatlerini anlatarak hem senin de söylediğin gibi İslam iddiatı çok güzel savunabiliriz. İnşallah ayrı zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla bunlar gün yüzüne daha çok çıkacak. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'a arkadaş dost olabiliriz.
İnşallah.
Bu dostluk, arkadaşlık gerçekten dediğin gibi son derece önemli. Destek olmak. Daha doğrusu Allah bize Kur'an'da örnekler veriyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. Yani müminler, inananlar, iyi olanlar, samimi olanlar birbirlerinin dostu, koruyucusu, yani Allah'ın veli olarak bahsettiği yardımcısı. İyiler, yani iyi dediğimiz Allah'ın, yani Kur'an'da zaten bahsediyor kimlerin iyi olduğunu. Allah'a bağlı, Allah'a iman eden, değil mi? Samimi olarak Allah'ın indirdiği Kur'an'daki o ayetleri yaşamak için gayret eden kişiler. Ve bu kişiler birbirlerini mutlaka Allah dünyada bulacaklarını, her nerede olurlarsa olsun Allah onları bir şekilde mutlaka bir araya getireceğini ayetlerinde de belirtiyor. Evet. Ama tabii bunun için insanlar iyileri gördüğünde, iyilerin çalışmalarını fark ettiğinde onlara destek olup yardımcı olmaları son derece önemli. Kişi tek başına ben ne yapabilirim ki diye asla düşünmeyecek. Çok şey yapabilir insan. Yani Allah elçilerini gönderiyor. O tek başına bir ümmetti diyor. Bakın yani tebliğ yapıyor. Onu zaten Allah'ın gönderme amacı yani yeryüzüne insanlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak. Onun görevi o. Anlatıyor. Yani senin üzerine düşen tebliğden başkası değildir diyor. Sen zor ve baskı uygulayıcı değilsin. İnsan tek başına peygamber gönderdiğinde tek başına tebliğe çıkıyor. Yani karşısına kim gelirse az bir topluluk olabilir veya çok bir topluluk olabilir. Onlara Allah'ın varlığını, birliğini, delillerini anlatıyor. Allah ona neyi ilham ettiyse, neyi gönderdiyse onu anlatıyor. Allah'ın dışında bir varlık olmadığını, Allah'tan başka kimseye eş koşulmaması gerektiğini en güzel şekilde anlatıyor. Kişi bunu tek başına yapabilir. Yani ki şu anda Allah bize uçsuz bucaksız bir dünya açmış. İnternet dünyası, bilgisayar çağındayız. Değil mi? Teknoloji son derece gelişmiş. İnsan herkese, her şekilde, her yere ulaşması mümkün değil. Yani bir tek bilgisayarda birkaç bir şey yazmasıyla birçok kişiye aynı anda ulaşabiliyor. Biz bunu elimizden geldiği kadar en basitinden kullanmamız gerekiyor. Burada anlatacağım asıl tabii yani müminlerden bahsediyorum. İnsan ve müminlerin birbirlerinin velisi, dostu olması, koruyucu olmasından bahsediyorum. Gerçekten onlar birbirini bulup korumalı, destek olmalı.
İnşallah.
Her ne şartta olursa olsun. Çünkü müminlerin karşısında Allah mutlaka inanmayanları, inkar edenleri ve onların arasında da kötü olanlarını müminlerin karşısında mutlaka çıkartıyor. Müminlerin yok olmasını isteyen bir topluluk mutlaka çıkartıyor. Şeytanın taraftarları, ahir zamanda Deccal'in taraftarları mutlaka müminlerle mücadele edecekler. Evet. Onlara karşı o yüzden o samimi olan az sayıda olduğunu çünkü Allah bahsediyor. Az sayıda müminin de birbirine destek olması gerekiyor. Allah Kur'an'da şimdi bir kıssadan örnek vereceğim. Allah çok örneklerini vermiş çünkü. Müminlerin birbirine her şartta, her ortamda mutlaka yardımcı olduğu, küfre karşı onları koruduğuna yönelik kıssalarda örnekler veriyor daha doğrusu. Biz onları örnek alarak hayatımıza geçiriyoruz. Şimdi Hazreti Musa örneği var. Hazreti Musa şöyle şehirde bir arkadaşına, bir kişiye yardım ederken yanlışlıkla karşı taraftan birisinin ölümüne sebep oluyor. Ve Firavun tarafından ve Firavun'un yakınındakiler tarafından da bundan dolayı aranıp öldürülmek isteniyor. Şimdi eğer Musa şehirde dolaşırken bu şekilde birisi gelip Musa'ya haber veriyor. Diyor ki ey Musa diyor, önde gelenler birleştiler, buluştular, karar verdiler, seni öldürecekler. Bakın orada şehirde dolaşırken o durumda ona haber veren birisi, bir yardım eden birisi oluyor. Başka bir iyi. Hazreti Musa'ya yardım ediyor. Onun gitmesi için ona haber verip kötülerden haber yani getirip onun gitmesini sağlıyor. Allah ayette şöyle buyuruyor. Onları okuyacağım. Kasas suresi 20 ve 21. Şeytan Allah'a sığınırım. Şehrin öbür tarafından, öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki, bugün Hazreti Musa'yı buluyor özellikle demek ki. Yani bir, şehrin bir tarafından koşup Hazreti Musa'nın yanına geliyor. Ona yardım ediyor çünkü. Ey Musa, önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Haber veriyor. Kötülerin yaptığı bir çalışmayı iyi olarak bildiği, Allah'a iman eden birisine haber veriyor. Artık sen çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti. Bu haber üzerine, bu yardım üzerine oradan gidiyor. Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi. Şimdi demek ki burada iyilik yapan birisini Allah örnek vermiş oluyor. Hazreti Musa iyilikte bulunan birisini. Daha sonra şehirden çıktığında Hazreti Musa bir su kenarına geliyor. O su kenarında koyunlardan herhalde bahsediyor. Hayvanları sulamaktan çekinen iki kadınla karşı karşıya geliyor. Neden çekiniyorlar? Çünkü o civarda kadınlar kenarda bekliyor. Çünkü başka çobanlar, başka erkekler, adamlar hayvanlarını orada sulayıp kadınlar onların yanına gelemiyor, yanaşamıyorlar, korkuyorlar. Hazreti Musa da onlara yardımcı oluyor. Onların hayvanlarını suluyor. Daha sonra kadınlar oradan ayrıldığında, evine, babasının yanına gittiğinde Hazreti Musa'dan bahsediyorlar. Hazreti Musa'nın bu iyiliğinden, bu güzel davranışından, ahlakından bahsediyorlar. Babası da, kadınların babası da onu yanına çağırıyor, davet ediyor. Kızlar gelip tekrar haber veriyorlar. Yani babam sizi davet ediyor diye. Bununla ilgili ayeti de okuyacağım, şeytanın ağlasını. Çok geçmeden o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir. Bunun üzerine babası çağırıyor Medyen ahalisinde. Hazreti Şuayb babası dediğimiz Allah'ın elçisi o da Hazreti Şuayb.
Medyen. Parantez içinde.
Evet parantez içinde. Yani iki kadından biri yürüyerek ona geldi. Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o korkma dedi. Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun. Şimdi Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'ın yanına gidiyor, durumu anlatıyor, Firavun'un arasında geçenleri, yaptıklarını. Daha sonra Şuayb da Hazreti Musa'nın iyiliğine kanaati geldiğinde, iyi birisi olduğuna kanaati geldiğinde ona iyilik yapıyor. Bakın korkma diyor, seni kötülerden ben koruyacağım, benim yanımda kalacaksın. Hatta orada uzun yıllarda kalıyor, 8 veya 10 sene onun yanında kalıyor. Hazreti Şuayb'le beraber onu korumuş oluyor. Demek ki burada yine Allah örnek veriyor. Bir iyi başka bir iyiyle buluşup onu kötülere karşı koruyor. Onu koruması altına alıyor. Evine yanına alıyor. İşte müminler nasıl davranması gerektiğini Allah bu kısalarla bize de örnek veriyor. Kötülere karşı mutlaka müminleri koruyup gözetmek, onları kendi koruması altına almak, yardım etmek, destek vermek. Tabii. Çünkü orada her şeyini paylaşıyor. Evini paylaşıyor. Hatta kızlarından birisiyle evlendiriyor onu. İşte yiyeceğini paylaşıyor. Onunla hayatını paylaşıyor. Onu korumuş oluyor. Evet. İnşallah.
İnsanın yani imanıyla doğru orantılı olarak
ahlakı bu şekilde oluyor. İman, bizim tek bir şeyimiz var, ahlakımız, o da din. Din ahlakı, yani Allah'ın istediği ahlak. Burada mesela Yüce Rabbimiz bize örnekler veriyor. Mesela kadınlarla erkeklerin görüşmesinde mesela şu anda, değil mi, tasvip etmeyen insanlar oluyor. Halbuki orada Yüce Rabbimiz, değil mi, yani orada yapılması gereken normal bir tavrın,
evet,
mesela bir kadın ona geliyor, diyor ki sana karşı işte sürülerini sulamak için ona geliyor, işte babası ona yolluyor, kızını yolluyor. Diyalog var burada. Demek ki bu diğer türlü şeyler yanlış olduğunu biz burada görüyoruz. Kur'an'a göre bir ahlakın doğru olduğunu görüyoruz. Diğer konuda mesela Belkıs'la, değil mi, Sebe Melikesi'nin Hazreti Süleyman'ın sarayına geldiğini, oradaki tavırlarının, değil mi, şakalaşmalarının hepsini burada net olarak görüyoruz. Hazreti Yusuf'la vezirin karısının aynı odada konuştuklarını görüyoruz. Hatta değil mi, Kur'an'daki ayetlerde Allah'ın kesin kanıtını gördüğü için kadının istediği şeyden uzak durduğunu görüyoruz. Yani orada bir Müslüman iradesi kullanıyor. Yani zinaya yaklaşmıyor. Tabii. Yani kendine göre ahlak kurallarıyla kadına bakamazsın, kadınla konuşamazsın, kadınla el sıkışamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın kurallarını koyanlar, Kur'an'da gördüğümüz şeylerin esasında bu söylediklerin tamamen yanlış olduğunu da görüyoruz. Onun için bu insanlara da bunu anlatmamız çok önemli inşallah.
İnşallah.
Bugün de programımızın sonuna geldik. Birazdan değerli hocamız Adnan Oktar sizlerle birlikte olacak. Yarın tekrar programda görüşmek üzere. Şimdilik esen kalın. Hayırlı akşamlar.
İnşallah.